Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Bu hafta Hatıralar programında her hafta olduğu gibi maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarına kulak vereceğiz. Değerli dinleyiciler, 26 Ağustos 1922'de başlayan Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin sonuna kadar zaferden zafere koşan Türk kumandanları arasında mağlup Yunan orduları başkumandanı General Trikopis'i esir etmek şerefi 5. Kafkas Tümen Kumandanı Miralay Halit Akmansu'ya nasip olmuştu. Halit Akmansu'nun ismini tarihi altın harflerle yazdıran bir hadisedir bu. General Trikopis'in esir edilişi. Bu hafta Halit Akmansu'nun General Trikopis'i nasıl esir aldığına dair hatıralarına kulak vereceğiz. Ağustos sabahı düşmanın çekildiği anlaşılınca Uşak'a doğru takibimiz devam etti. Fakat benim tümenim 5 günlük fasılasız harpler esnasında 105 subay ile 1200 er şehit ve yaralı vererek çok yorgun düştüğü için o gün Küçük Aslıhanlar civarında istirahat ediyordu. Ertesi günü ağırlıklarımızla toplu bir halde Uşak istikametinde yolumuza devam ettik. Eylül'ün ikinci günü, öğleden sonra ikiye doğru kolbaşımız Karahisar'a yaklaşmıştı ki, 4 nala gelen bir köylü, 12 bin kadar tahmin olunan düşman, köyleri yakarak Murat Dağı cihetinden Elma Dağı Uşak'a doğru ilerliyor dedi. Bu kuvvet, bu Yunan kuvveti herhalde 30 Ağustos meydan muharebesinden kurtulabilen bir kuvvet olabilirdi. Köylü fazla malumata sahip olmadığından, düşmanın hakiki mevcudunu şu anda bilmek imkansızdı. Arazi çok dalgalı, dereli tepeli olduğu için bir şey görülmüyordu. Hemen muharebe tertibatı aldırdım. Süvari bölüğünü de düşman istikametinde keşfe, kuvvetini ve mevkiini tayine memur ettim. Biraz sonra süvariler düşmanla temas etti. Biz de zaten ilerliyorduk. Süvari bölüğüm yaya cengine başladı. Bir alayla bu bölüğü takviye ettim. Bir batarya dürbünüyle düşman istikametini tarassut ve tetkikimde Elma Dağı doğu eteğindeki Karahisar köyünün yandığını ve düşman askerlerinin köy içinde gezindiklerini gördüm. Elma Dağı'ndan Kosur Deresi'ne uzanan Karahisar köyüne hakim sırt üzerinde gezinmeler vardı. Fakat arazinin çok arızalı oluşu Elma Dağı gerisinde ne kadar kuvvet bulunduğunu görmeye mani idi. Ancak düşmanın Elma Dağı'nda ve Karahisar'da olduğu artık anlaşılmıştı. Ben tümenin mütebaki kuvvetiyle Kosur Deresi'nin iki tarafında hazırlık mevziine girdim. Vaziyetin tavazzuhunu, açığa kavuşmasını bekliyorum. Uşak'a gitmiş bulunan kolordu kumandanımıza rapor göndererek vaziyeti bildirdik. Düşman son hesaplara göre de fil hakika gerçekten 10-12 bin kişi tahmin ediliyordu. Dağı işgali altında bulundurduğu için mevzi bize hakimdi. Akşama da 2 saat kadar bir zaman vardı. Dediğim gibi kolordum Uşak'a gitmiş olduğu için tümenim yalnız kalmıştı. Bu vaziyette münferiden ve hemen bir taarruza kalkmayı doğru bulmadım. İhtiyatkar hareketi tercih ettim. Fakat akşama doğru Elma Dağı üzerinden büyük bir beyaz filama sallandı. Aramızda 2 kilometre kadar bir mesafe vardı. Fakat ilerideki süvarilerimiz 1 kilometreden fazla uzakta değillerdi. Biraz sonra süvari bölüğüme gelen beyaz filamalı bir Yunan küçük zabitini yanıma getirdiler. Beni General Trikopis gönderdi. Teslim olacak, teslim almanızı istiyor dedi. Yanında kim var? Ne kadar kuvvet mevcut? Neredeler diye sorduk. Yanında 2. Kolordu kumandanı General Dionis, tümen kumandanı Miralay Vandelis, erkan-ı harpleri, yaverleri ve bir tümen asker var dedi. Liva kumandanı Ali Rıza Bey'e gidip bunları teslim alması emrini verdi. O gün 23. tümenden emrime verilen bir alay da dahil olmak üzere 4 piyade alayı halindeki kuvvetlerimiz Elma Dağı eteğindeki Göyem köyü civarında Yunanlıları teslim aldılar. Bunlar hakikaten 2 general, bir tümen kumandanı Albay Miralay ve 6000 askerle 300 yaralıdan ibaret idi. 2-3 Eylül gecesi saat 10'a doğru süvari bölüğü kumandanı Yüzbaşı Sivaslı Salih Efendi, 2 general ile 1 miralayı ve yaverlerini bulunduğum Göyem köyü şimalindeki Bölmelik tepeye getirdi. Atla geldikleri halde yorgun, bitkin bir halde idiler. Bunların İzmir'e ilk çıkan 13. Yunan tümeni olduğu anlaşıldı. Teslim olmadan evvel Elma Dağı üzerinde bir harp meclisi kurmuşlar. Tümen kumandanı Edremit istikametinden çekilerek kurtulabiliriz, teslim olmayalım demiş. General Trikopis, her ne kadar vazifemizi yapmış isek de bu vaziyette Yunanistan'a dönmemiz bir felaket olur. Derdimizi kimseye anlatamayız, halk galeyan içindedir, en iyisi teslim olmaktır demiş ve böylece teslim olmuşlar. Fakat bize tesadüf etmeseler pek yaklaştıkları Uşak'a varıp salimen kurtulacaklarını zannediyorlarmış. Generaller ve maiyetleri karşıma geldiler. Fakat General Trikopis beni miri fiyatla levazımdan alınmış ve yollarda yıpranmış bir nefer elbisesi ve kaputu, gene öyle bir nefer çizmesi ve başımda kalpak gibi şeyle görünce Bir kumandana falan benzetememiş olmalı ki gözlerini sağa sola çevirerek araştırıyordu. Hakkı da yok değildi. O anda cebimde bile topu topu 1 liram vardı. Kendisi ise mükemmel bir Avrupalı kumandan kıyafetinde bulunuyordu. Bir zaman sesimi çıkarmadım. Nihayet karşısında benden başkasını göremeyince yüzüme bakıp Fransızca "Uele komandan" diyerek kendisini teslim alacak kumandanı aradı. Ben, "Ya Rabbi, bu zalimleri benim gibi mütevazi bir adama teslim ettin" diye Allah'a şükrediyordum. Sonra kendisine bir adım daha yaklaşarak Fransızca "Kumandan benim, hoş geldiniz" dedim. İnanmıyormuş gibi şaşkın şaşkın bakıp bir tereddüt devresi geçirdikten sonra böyle basit kılıklı birine teslim olmak talihsizliğine düştüğünü hissettiren bir iç çekişle boynunu büktü. Tabancalarını alarak "Buyurun, oturalım" dedim. Karşı karşıya yere bağdaş kurup oturduk. Meyus ve mahzun bir halde idiler. Bilhassa tümen kumandanı Vandelis hiçbir şey görmemek ister gibi gözlerini yummuş düşünüyordu. Yanıma belki lazım olur diye Rumca bilen bir Giritli subay almıştım. Meğer Trikopis'inde Fransızcası benden farklı değilmiş, güzelce anlaştık. Karınlarının aç olduğunu anlayınca bir sofra çıkaralım, güzelce yesinler, içsinler dedim. Ama kendilerine haber gönderdiğim, hala alev alev evleri yanıp duran köylüler, bunları da gözleriyle gördükten sonra, "Kumandanımıza canımız feda. Nemiz var, nemiz yoksa onun olsun. Ama bize yapmadıklarını bırakmayan düşmana, avuç dolusu altında verseniz, alimallah bir lokma ekmek bile vermeyiz. Baksanıza hala yanıyoruz" diye red cevabı verdiler. Ben de yanımda bulunan zeytin, peynir, ekmekle bir sıcak çay ikram ettim. Ortamıza bir de ateş yaktırdım. Onun çatırdıya çatırdıya yükselen alevi, esaretin acısını birkaç saatten beri çekmekte olan General Trikopis ile arkadaşlarının yüzlerine bir başka ızdırap ve hüzün veriyordu. Thank you. Nihayet isticvaba, sual cevaplara sıra gelmişti. General Trikop ise, siz dedim vazifenizi yaptınız. Fakat harbin talihi aleyhinize döndü. Zaten memleketimizi haksız yere işgal etmiştiniz. Biz sizi vatanımızdan çıkarmak için çalıştık. Er geç muvaffak olacağımızdan da emindik ama bu kadar çabuk, bir hafta gibi kısa bir zamanda ordunuzun darmadağın olarak izmihlale uğrayacağını tahmin edemezdik. Ben Sakarya Meydan Muharebesi'nde de tümen kumandanı olarak bulundum. Yunan ordusu orada, bu seferki muharebelere nispetle daha ziyade harp kıymeti göstermişti. Şimdi ne oldu? Başkumandan vekili sıfatıyla elbette bunun sebeplerini bilmeniz lazımdır. Beni bu babda aydınlatırsanız çok memnun olurum dedim. General Trikopis artık olan oldu der gibi bir el işareti yaptı ve anlatmaya başladı. Mağlubiyetimizin sebepleri çoktur. Bence bunların başında Sakarya bozgunundan sonra Yunanistan'da kabinenin değişmesini mucib olan Büyük Galeyan ve Başkumandan General Papulas ile Genelkurmay Başkanı General Dosmanis'in azli gelir. Bundan sonra da ordunun krala sadakatini muhafaza edecek bir başkumandan aranınca kralın yaveri Hacı Anesti'nin seçilişi gelir ki bu general başkumandanlık yapacak kudrette değildi. Hele mayyet kumandanları da kendisi gibi aynı düşünceyle tayin edilince içine siyaset giren orduda ne itimat ne inzibat kaldı. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim değerli dinleyiciler. Halit Akmansu'nun hatıralarına istidraden. Yunanlıların Anadolu'ya saldırmaları başlı başına bir muammadır. Siyasi tarihçilerin umumiyette kaydettikleri gibi Yunanlılar 1. Can Harbi'nde fiilen muharebe etmediğimiz bir devlet. İngilizler Anadolu'dan çekilirlerken Osmanlı Devleti'nin yıkılması karşılığında Anadolu'ya bir başka kavmi saldırtmak, böylece hedef değiştirmek istemişlerdi. Önce Sırpları Anadolu'ya saldırtmak istediler. Fakat Sırplar mesafenin uzak olduğu bahanesiyle bu teklifi kabul etmediler. Yunanlılar bunu kabul ettiler. Böylece Türkler, 1. Can Harbi'nde İngilizlerle, Fransızlarla ve Ruslarla harp etmiş olan Türkler, şimdi Yunanlılarla harp edecekler. Yunanları yenseler de yenilseler de artık harbin düşmanı tarafı olarak Yunanlar görülecekti. Böylece de değerli dinleyiciler, İngilizler harbin Türkler lehine kazanılması pahasına da olsa cephesini ve taraflarını değiştirmiş oluyordu. 1. Can Harbi'nde böylece cephe Türklerle Yunanlılar harbi olarak değiştirilmişti. Yunanlılar da Anadolu'yu isteyerek çıkmadılar değerli dinleyiciler. Yunanistan'da hükümet ve zamanın kralı Anadolu'ya çıkmanın bir macera olacağını, Yunan ordusunun Anadolu'da yok olacağını ve bu harbin mağlubiyetle neticeleneceğini önceden gördüler ve harbe taraftar olmadılar. Ancak İngilizler çok muazzam bir amme efkarı ve dış baskıyla kralı tahttan indirerek yerine kardeşini geçirdiler ve harbe taraftar olmayan hükümeti düşürerek harbe taraftar bir hükümet kurulmasını temin ettiler. Böylece Yunanistan'da başa harp taraftarı bir hükümet geçmiş oluyordu. Yunan matbuatı basını günlerce harp aleyhinde yazılar yazdı. Bunun üzerine de sansür çıkarılarak Yunan gazetelerinin harp aleyhinde yazı yazmaları yasaklandı. Bunun üzerine ortam hasıl edilip Yunanlılar Anadolu'ya sevk edildi. Netice malum, Yunan ordusu 2,5 sene, hatta 3 seneye yakın bir zaman, 3 sene kadar Anadolu'da kaldı ve Ankara yakınlarına, Polatlı'ya kadar Ege bölgesini, iç Batı Anadolu'yu işgal etti. Neticede Anadolu Harbi, Yunan Harbi neticesinde Anadolu'dan atıldı. İngilizler hem Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla muratlarına nail oldular, hem de İngiliz-Türk düşmanlığının yerini Yunan-Türk düşmanlığı almış oldu. Böylece Yunanlılar bu İngiliz siyasetinde bir piyon olarak kullanılmış oldular. Evet, General Trikopis'in harbin için kaybettiğine dair itiraflarına devam ediyoruz. Diğer mühim bir sebep, ikinci sebep, birincisi Yunanistan'da harbi idare edecek erkan-ı harbiye heyetinin bu işin ehli olmamasını gösterdi. İkinci sebep, casusların vasıtasıyla sizin taarruza hazırlandığınızı ve Uşak istikametindeki ricat hattımızı kesmek üzere, yani geri dönüş hattımızı kesmek üzere faik kuvvetlerle, üstün kuvvetlerle sağ cenahımıza taarruz edeceğinizi haber aldığım zaman bunu başkumandan Hacı Anesti'ye yazdığım halde o böyle bir taarruza ihtimal veremediğini söyledi. Boş bulundu. Hatta tayyare keşifleri ve istihbaratımla taarruz için tecemmü ettiğinizi, toplandığınızı öğrenerek tekrar kendisini ikaz ile sağ cenahta kuvvetli bulunmak için Altıntaş'taki 2. Kol Ordu'nun sağ cenaha yaklaştırılmasını teklif ettim ise de onu buna da inandıramadım. Taarruzunuzu bir blöf addederek teklifimi kabul etmedi. Bir başka sebep Trikopis'in, bakın değerli dinleyiciler, bu da yani Hacı Anesti'nin bu tavrı da bunu gösteriyor. Hacı Anesti adeta mağlup olmak istercesine hareket ediyor. Marka 1. ve 2. İnönü harplerinde Türk ordusunun blöf çıkışları Yunan ordusunun geri çekilmesine sebep olmuştu. 1. ve İnönü zaferlerinin esas mahiyeti budur. Yani Türk ordusunun blöf mahiyetindeki taarruzunu Yunanların göremeyerek geri çekilmeleri üzerine Türk ordusu zafer kazanmış sayıldı. Bir başka sebep, Trikopis'in anlattığı bir başka sebep, 26 Ağustos'ta taarruza başlayıp da 1. hat siperlerimizi düşürdüğünüz zaman Altıntaş Eskişehir istikametindeki taarruzunuzun kuvvetlerimizi orada tespit için olduğunu yazarak asıl ciddi taarruzunuzun Afyon mıntıkasından olduğunu tasrih ile açıklayarak gene acele kuvvet istedim. Ancak geç vakit ve yalnız bir tümen gönderildi. Bunu takviyeye muhtaç tümenlere dağıttım ama iş işten geçmişti, bir fayda vermedi. Son sebep, cephe kuvvetimizle gayrimütenasip genişlikte olduğundan, yani cephe kuvvetimize göre çok geniş olduğundan, Eskişehir-Afyon hattında muharebeyi kabul etmemiz münasip değildi. Ben geride Belen hattında muharebeyi kabul etmemiz lazım geldiğini, daha muharebeye başlamadan evvel başkumandanlığa teklif etmiştim. Bu da kabul edilmedi. Nihayet bütün bunlara bir de Yunan askerinin Sakarya Muharebesi'nden sonra uzun müddet hareketsiz beklemesinin ruhi ahvalini bozmuş olduğunu da ilave edebiliriz. Bu esnada Yunanistan'da da hava bulanmış, umumi efkarda harp elehdarlığı alıp yürümüştü. Bu fikir cephedeki askere kadar yayılıp subayların da erlerinde maneviyatını sarsmıştı. Öyle zamanlar oldu ki subaylar ve erler bizzat benim emrimi dinlemez oldular. İşte Yunan ordusunu umulmadık bir mağlubiyete uğratan başlıca sebepler bunlardır, dedi General Trikopis. ...3 Eylül 1922 sabahı General Trikopis ile arkadaşlarını süvari bölüğüme teslim ederek Uşak'a gönderdim. O gün Başkumandan Mustafa Kemal Paşa ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi, yani Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Cephe Kumandanı İsmet Paşa, 4. Kol Ordu Kumandanı Kemalettin Sami ve 1. Ordu Kumandanı Nurettin Paşalar da Uşak'ta idiler. Evet değerli dinleyiciler, bu hatıralar Yunan Harbi'nde kumandanlık yapmış olan Halit Akmansu'nun hatıralarıydı. Halit Akbansu, Yunan ordusu başkumandan vekili, General Trikopis'i esir alan kumandandır. Tarihe böyle geçmiştir. Ve bu hatıraları da Yunan ordusunun mağlubiyeti hakkındaki Trikopis'in itirafları bakımından son derece ehemmiyet arz eder. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.